İnsan ve Davranışı Doğan Güceloğlu 27. Kaset A Yüzü Sayfa 509 Kendi kendine alkolik olmaktan kurtulamayacağını bildiğinden bu konuda uzmanlaşmış bir hastaneye başvurmuştur. Steve hastanede 4 gün kalarak bir temizlenme sürecinden geçmiştir. Alkolden çekilme semptomlarını önleyebilmek için Valium verilmiş ve ilacın miktarı her gün gittikçe azaltılmıştır. Bu oldukça yaygın bir tekniktir. Temizlenme süresinden sonra 5 seans bir kimyasal itici uyarıcılarla terapi devresine girmiştir. Bu seanslar için gün aşırı 5 defa hastaneye gitmiştir. Bu seanslar anında hastaya emetin verilir ve İlacın mide bulantısı ve baş dönmesi gibi itici etkileri sürerken alkolün tadı ve kokusuyla bağlantı kurulması için hastaya alkollü içki verilir. Emetin tedavisinin 5. seansında hastaya yalnız alkol verildiğinde mide bulantısı ve baş dönmesinin yanı sıra hasta kusmaya başlar. Bu aşamadan sonra Steve'in kendine güvenli davranış eğitimi başlar. Kendine güvenli davranış terapisinin amacı sosyal durumlarda kendine verilen içkiyi kibarca fakat kesin ve emin olarak reddedebilmeyi öğrenmesidir. Bu eğitim sırasında Steve'in kendi yaş ve mevkideki arkadaşlarının teklif ettiği içkiyi rahatlıkla reddettiği fakat kendisinden üst kademede bulunan kişilerin teklifini o kadar rahatlıkla reddedemediği gözlenmiştir. Bu davranışın temelinde Steve'in babasıyla çocuklukta oluşturduğu ilişkilerden kaynaklanan duyguların yaptığı anlaşılmış ve daha psikanalitik yaklaşımlı birkaç seans uygulanarak hastanın babasıyla ilişkilerinin türü konusunda genişlenmesi sağlamıştır. Hastaneden taburcu edildikten iki hafta sonra Dr. C ile konuşmasında Steve biraz duygusal çöküntü içinde olduğunu, bunun kendi ailesinde yaygın olduğunu söylemiştir. Dr. C bir psikiyatristle görüşme yapmış ve Steve'in Elavil ilacına başlamasına karar verilmiştir. Elavil, trisiklik ilaçlardan biridir ve depresyon tedavisinde başarıyla kullanılır. Alkoliklerin hepsi depresyon göstermez ancak Steve'in alkolikliği ile onun depresyon hali arasında bir ilişki görülmüştür. 3 hafta içinde Steve depresyon halinden kurtulmuş ve daha olumlu bir duygusal duruma ulaşmıştır. 1 yıl sonra Steve ile yapılan konuşmada kendisi hiç alkollü içki içmediğini ve almış olduğu ilaç sayesinde depresyondan tamamen kurtulmuş olduğunu ifade etmiştir. Steve'in iyileşmesine ulaşan nedir? Uygulanan geniş kapsamlı terapinin değişik öğeleri vardır. Bu öğelerin tümü mü yoksa belirli bir öğesi mi olumlu sonuca götürmüştür? Bu soruya kesin olarak cevap vermek gerçekten zordur. Her aşamada tedavinin tümünden ya da ancak belirli bir kısmından sorumlu olabilir. Steve'in vakasında olduğu gibi bu tür terapilerde bireyin tedavisinde neyin gerçekten etkili olduğunu kesin olarak söylememiz mümkün değildir. Bu konuda yapılan araştırmalar daha açık seçik olarak hangi terapi öğesinin nasıl ve ne derece etkin olduğunu büyük bir ihtimalle bize gösterecektir. Alt ana başlık 5. Özet. Tarihsel açıdan bakıldığında en etkin psikolojik terapi akımlarının başında Freud'un psikanalitik yaklaşımı gelir. Psikanaliz bilinçaltındaki dürtüleri özellikle saldırganlık ve cinsellik dürtülerini ortaya çıkarmayı amaçlar ve serbest çağrışım yöntemini bu amaçla kullanır. Psikanaliz süresince hasta ilerlemeye direnç gösterir. Hastanın psikoterapist yönelik olarak geliştirdiği duygular, onun çocukken ana babasına geliştirdiği duygulara benzer. Bu duygulara transfer veya aktarım adı verilir. Terapiden geçen kişinin bilinçaltında kümelenen ve birbirleriyle sürtüşme içinde olan duygu ve dürtüleri çözüme ulaştırıldığı ve böylece daha sağlıklı bir bireysel ve toplumsal yaşama ulaşıldığı kabul edilir. Varoluşçu insancıl yaklaşım Rogers'ın danışan merkezli terapisinde kendini gösterir. Bu yaklaşım her insanın doğuştan kendini gerçekleştirme eğilimiyle dünyaya geldiğini ve yetişme anında kendini gerçekleştirme eğiliminin engellendiğini kabul eder. Terapistin göstereceği koşulsuz olumlu kabullenme, bireyin gelişmesine ve kendine güven duymasına yol açar. Bireyin olumlu bir ortamda bulunmasının ötesinde başka hiçbir şeye gereksinme yoktur. Olumlu ortam içinde birey, küçükken kendisine öğretilen olumsuz benlik kavramını değiştirip onun yerine daha olumlu bir benlik kavramı kurar. Bu olumlu benlik kavramı, bireyin kendisiyle uyum içinde olmasına ve kendini olduğu gibi kabul etmesini yol açar. Birey bu temel üzerine sağlıklı ilişkiler kurarak daha doyumlu bir bireysel ve toplumsal yaşama ulaşır. Peirce'ün Gestalt terapisi de varoluşçu insancıl yaklaşım anlayışı üzerine kurulmuştur. Rogers gibi o da insanların kendilerini gerçekleştirme eğilimiyle doğduklarını ama ailenin ve toplumun olumsuz etkisi sonucu bu eğilimin engellendiğini kabul eder. İnsanlar gerçek duygu ve düşüncelerinin farkında olmamayı öğrenir. Gestalt terapisinin amacı bunu önlemek, başka bir deyişle bireyin gerçek duygu ve düşüncesinin farkına varmasına yol açmaktır. Farkına varan kişi seçeneklerinin bilincine ulaşır ve bu seçenekler arasından doğru seçimler yaparak daha mutlu bir yaşam oluşturur. Terapist ile danışan arasında güvenli bir ilişkinin oluşması zorunludur. Terapist, boş sandalye ve şiddetini arttırma gibi değişik egzersizler aracılığıyla danışanın kendi iç dünyasının ve davranışlarının daha çok farkına varmasını sağlar. Davranışçı terapi yaklaşımı, bireyin tüm kişilik yapısına değil, onun belirli bir davranış sorununa yöneliktir. Davranışçı terapistler, yöntemlerini öğrenme kuramı içinde gelişen kavram ve süreçler üzerine kurarlar. En yaygın olarak bilinen davranışçı terapi teknikleri, sistematik duyarsızlaştırma, kendine güvenli davranma eğitimi, model göstererek öğretme, kendini denetim ve itici uyarıcılarla koşullamadır. Gittikçe yaygınlaşan bir teknik olarak kullanılan biyo bildirim de davranışçı terapinin tekniklerinden biridir. Son yıllarda bazı davranışçı psikologlar bireylerin düşünce tarzlarını biçimlendirmeye yönelmişler ve böylece bilişsel davranış terapisini kurmuşlardır. Psikolojik terapinin hangisinin daha etkin ve yararlı olduğunu karşılaştırmak isteyen bir araştırma büyük zorluklarla karşılaşır. Zorlukların başında her terapi yaklaşımının bireye yararlı olan süreci ve terapi sonucunu farklı farklı tanımlamaları gelir. Eklektik yaklaşım, psikoterapi uygulayan kişilerin en sık kullandıkları yaklaşımdır. Eklektik yaklaşım, hastaya faydalı olabilecek her türlü psikoterapik yöntemden yararlanır. Grup terapisi son zamanlarda yaygın olarak kullanılan bir terapi türüdür ve her tür terapi yaklaşıma olanak verir. Etkileşim grupları, varoluşçu, insancıl yaklaşımı temel kabul eder. Öte yandan kendine güvenli davranış eğitimine önem veren gruplar, davranışçı bir yaklaşım üzerine kurulmuşlardır. Biyolojik yaklaşım, diğer türden psikoterapi yaklaşımlarıyla birlikte sık sık kullanılır. Biyolojik yaklaşım, ilaç veya şok kullanmayı gerektirir. İlaçları üç grupta toplamak mümkündür. 1- Şizofreni gibi insan düşüncesinin bozukluğunu yansıtan psikotik hastalıklar için kullanılan antipsikotik ilaçlar. 2- Duygusal çöküntü ve coşkuyu önlemek için kullanılan antidepresif ilaçlar ve 3- Gerginlik, kaygı ve stres giderici, rahatlatıcı ilaçlar. 3. gruptaki ilaçlar alışkanlık yaparlar ve dozları arttırıldığı takdirde son derece tehlikeli sonuçlar verirler. Elektrokonvulsif şok, biyolojik yaklaşımın kullandığı diğer bir yöntemdir. Aşırı depresyon hallerinin önlenmesinde sık sık kullanılır. Sürekli bir çözüme ulaştırmaz ama aşırı çöküntü gösteren hastayı psikoterapiye hazır hale getirir. Psikolojik ameliyat, psikolojik sorunları önlemek amacıyla yapılan beyin ameliyatlarına verilen isimdir. Ön beyinle ilgili olarak yapılan lobotomi ameliyatları bir ara sık sık kullanılmış fakat son derece ciddi etkileri olduğundan kullanılmasından vazgeçilmiştir. Sayfa 513. 15. bölüm. Sosyal psikoloji. Bu bölümü okuduktan sonra şu soruların cevaplarını verebilmelisiniz. 1. Sosyal psikolojinin konusu nedir ve hangi alt bölümleri vardır? 2. Sosyal psikolojinin konusu içine giren ve bireyin içinde oluşan ne gibi süreçler vardır? 3. Sosyal psikolojinin konusu içine giren ve bireyler arasında yer alan ne gibi süreçler vardır? 4. İnsanların üye oldukları gruplar onların davranışlarını nasıl etkiler? Grup içinde liderlik kişiliğe mi yoksa yapılacak işe mi bağlıdır? 5. Niçin bazı ilişkiler uzun, bazı ilişkiler kısa süreli olur? 6. Önyargıların kaynakları nelerdir? Önyargıları azaltma veya ortadan kaldırma olanağı var mı? 7. Sosyal normlar davranışımızı etkiler mi? Nasıl? 8. Kitle iletişimi davranışı nasıl etkiler? 9. Yardıma gereksinmesi olan kişilere ne zaman ve nasıl yardım edilir? 10. Kalabalığın bizi etkileyişinde önemli rol oynayan ne gibi faktörler vardır? Uzun zamandır gazetelerden adını okuduğunuz bir politikacının sizin üniversitede bir konuşma yapacağını duydunuz. Bu politikacının fikirlerini pek benimsemediğiniz halde nasıl bir kimse olduğunu merak ettiğiniz için konuşmaya gittiniz. Toplantıda politikacının konuşmasından etkilenmeye ve onun fikirlerini benimsemeye başladığınızı fark ettiniz. Bu sosyal ortamın ya da politikacının konuşmasının acaba hangi özellikleri sizi etkiledi? Yaşlı bir kadının pazar yerinde sendelediğini ve kaldırımın kenarından çökercesine oturduğunu gördünüz. Kimse durup kadınla ilgilenmediği halde siz kadının yanına gidip bir yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordunuz. Kimse ilgilenmediği halde niçin siz kadına yardım etmek için durdunuz? Diğer kimselere yardım el uzatmanızın altında ne gibi etkenler yatıyor? Üniversitedeki bir arkadaşınız evinde verdiği bir doğum günü partisine sizi de davet etti. Partiye gelen kişiler arasında bazılarınızı kendinize yakın buldunuz ve onlarla kolaylıkla konuşabildiniz. Aynı toplantıdaki diğer bazı kimseleri sevimsiz ve itici buldunuz ve onlarla konuşmak size zor geldi. Neden bazı insanları daha cana yakın, diğerlerini itici ve sevimsiz buluruz? Profesörlerinizden biri grup halinde yapılacak bir görev verdi. Örneğin, bulunduğunuz şehrin herhangi bir hangi semtlerinde semt kitaplarının olduğunu ve kitaplıktan kimlerin, parantez içinde yaş, cinsiyet, meslek, parantezi kapatıyoruz, ne tür kitaplar alıp okuduğunu araştırmanız isterdi. Beraber çalışacağınız öğrencilerle bir araya geldiğinizde kimse konunun araştırmasından nasıl başlanacağını bilmezken bir öğrenci iyi bir planlamayla araştırmayı adım adım düzenledi. Diğer toplantılarda bu öğrencinin lider durumuna geçtiğini görüyorsunuz. Bu öğrenci grubun lideri olarak düşünülmeli mi? Liderlik doğuştan gelen özelliklere dayalı bir davranış tipi mi? Bu öğrenci sizin grupta olmasaydı belki bir süre sonra başka bir lider durumuna geçebilecek miydi? Seçimler yaklaştı ve gerek gazetelerde gerekse televizyonlarda siyasal haber ve yorumlar ağırlık kazandı. Siz kendi partinizi haber ve yorumlarına dikkat ettiniz. Fakat diğer partilerle ilgili haber ve yorumlara pek ilgi göstermediniz. Sizin gösterdiğiniz bu seçici davranış tipik bir durum mudur? Vatandaş politikacıların konuşmasından gerçekten etkilenir mi, yoksa herkes önceden bildiğiyle karar verdiği partiye mi oy verir? Alt ana başlık 1. Sosyal psikolojinin konusu. Yukarıda verdiğimiz örneklerde ve sorulan sorularda ortak yön nedir? Yukarıda sorulan soruların hepsi kişiler arası etkileşim ve ilişkilerle ilgilidir. Öğrenme, gelişim ve algı gibi konuları incelerken insan ilişkilerinden söz ettik. Ne var ki temel odak noktası yine bireyin davranışıydı. Sosyal psikoloji, kişiler arasındaki ilişkileri ve etkileşimi odak noktası olarak alır ve sosyal etkileşimin psikolojik etkenlerini inceler. Baron ve Byron, araştırma tarihi 1977, sosyal psikolojiyi şu şekilde tanımlar. Sosyal psikoloji, bir bireyin davranış, duygu veya düşüncelerinin diğer kimselerin davranış veya özelliklerinden nasıl etkilendiğini ya da belirlendiğini inceleyen bilim dalıdır. İnsanlar arası etkileşim iki birey arasında, bir grup içinde, kalabalıkta, formal ve yakın ilişkilerde incelenebilir. Ayrıca yukarıdaki tanımın da belirttiği gibi inceleme 3 temel düzeyde yapılabilir. 1. Davranışsal, 2. Bilişsel ve 3. Duygusal. Davranış düzeyinde davranışın türü, frekansı ve kuvvetiyle kişiler arası ilişkinin özellikleri arasında bir bağlantı aranır. Bilişsel düzeyde kişinin algılama, düşünme süreçlerinin yanı sıra onun tutum ve beklentilerinin özellikleri araştırılır. Duygu ve heyecanların kişiler arası ilişkilerle ilgisini incelemekte 3. düzeyi oluşturur. Bazı psikologlar sosyal etkileşimin birey içinde yansıyan yönlerini incelemeye ağırlık verirler. Birey içi olgulardan tutumlar, duygular, kişi algılaması ve kişilerin yargılanması bu psikologların üzerinde durduğu temel konulardandır. Diğer bir grup psikolog, kişiler arası çekicilik, sürekli ilişkiler ve grup içi ve gruplar arası etkileşimler gibi bireyler arası olgulara ağırlık verirler. Biz önce birey içi sosyal psikolojik süreçleri inceleyeceğiz ve daha sonra bireyler arası olayları ele alacağız. Sayfa 515. Alt ana başlık 2. İnsanlar arasındaki ilişkileri etkileyen birey içi süreçler. Diğer kişilerle karşılaştığımız zaman farkında olmadan veya bilinçli bir biçimde onlar hakkında izlenimler oluştururuz. Kişilerle ilgili izlenimler diğer süreçlerin temelinde bulunduğu için bu konuyu ilk olarak ele alacağız. Yan başlık. Diğer insanlarla ilgili izlenimlerimizi nasıl oluştururuz? Yukarıda sözünü ettiğimiz semt kitaplıkları ile ilgili ödevi yapmak için ilk defa sınıfınızdaki kişilerle bir araya geldiğinizi düşünün. Grupta 10 kişi var ve ilk toplantı okulun kafeteryasında yapılıyor. Kafeteryaya geldiğinizde gruptaki çoğu kişinin bir masanın çevresinde toplanmaya başladığını görüyorsunuz. Daha önce hiç dikkat etmediğiniz kişiler sizin grubunuzda yer almış. Kimisi şişman, kimisi sıska, kimisi de gülüyor, kimisi asık suratlı. Kimi yavaş ve alçak sesle, kimisi de tiz sesle ve hızlı bir biçimde konuşuyor. Kimisi basit giysiler içinde, kimi sanki düğüne gidercesine son derece şık giyinmiş. Bu gruba baktığınızda kimin gerçekten çalışmaya istekli, kimin kaytarıcı türden olduğunu kestirebiliyorsunuz. Bazı erkek öğrencilerin gruptaki kız öğrencileri etkilemek için özel bir çaba içinde girdiklerini görüyorsunuz. Kiminin arkadaş canlısı, kiminin kendini beğenmiş olduğunu hissediyorsunuz. Yeni kişilerle karşılaşan bireylerde izlenimler oluşur. Bu izlenimlerin çoğu sözlü, sözsüz davranışlardan ve giyiniş tarzlarından kaynaklanır. Bu davranış ve görünümlere dayanarak bu bireylere özellikler yüklenir. Yani atfedilir. Atfetme yani yükleme süreci sosyal psikolojinin temel kavramlarından biridir. Onun için bu konuyu aşağıda ana hatlarıyla gözden geçireceğiz. Yan başlık, yükleme kuramı. Fritz Haider, araştırma tarihi 1958, yükleme kuramının kavramlarını ortaya atan ilk psikologlardan biridir. İnsanın kendisini ve çevresini anlama isteği, onun yükleme süreçlerini kullanmaya yöneltir. Yabancı iki kişi karşılaştığında her biri diğerinin davranış ve sözlerinin arkasında yatan temel sebepleri anlamak ister. Bu istek karşıdakiyle ilgili algısal süreçlerde önemli rol oynar. Yukarıda sözünü ettiğimiz öğrenci toplantısında kimin gerçekten çalışmaya istekli, kimin kaytarıcı türden olduğunu nasıl anlayabildiniz? Sizin bu tür kararlara varmanıza yükleme süreci neden olmuştur. Belirli bir amacı gerçekleştirmek için ben böyle bir durumda şu biçimde hareket ederim varsayımından hareketle, o tür davranışa yakın bir davranışı gösteren kimseye belirli bir amaç atfedersiniz. Yine bu tür yükleme süreçlerini kullanarak bazı erkek öğrencilerin gruptaki kız öğrencileri etkilemek için belirli bir özel çaba içine girdiklerini, kiminin arkadaş canlısı, kiminin kendini beğenmiş olduğunu tahmin ediyorsunuz. Temel yükleme süreci. Kişisel özelliğe ya da duruma dayalı açıklamalar. Fritz Haider, yükleme süreçlerinin temelinde insanların davranışlarının altında yatan sebepleri anlama isteğinin yaptığını söyler. Bir insanın davranışı ya o kişiye ait özelliklerden ya da o kişinin içinde bulunduğu koşullardan kaynaklanır. Sayfa 516. Sizden almış olduğu borç parayı zamanında ödemeyen kişi ya sözünde durmayan, borcuna sadık olmayan biri olduğu için (parantez içinde kişiye ait özellik, parantezi kapatıyoruz) ya da bir trafik kazası sonucu başına gelen önemli olayların etkisi altında, yani çevre koşulu etkisi altında, size borcunu ödememiştir. Kişisel özellikler sonucu oluşan davranışlar, kişisel özelliğe dayalı yükleme süreçlerini, çevre koşulları sonucu oluşan davranışlar durumundaki koşullara dayalı... Pardon, bu cümleyi baştan alıyorum. Bazı yerlere italik yazılmış, bunları vurgulayarak okuyacağım. Kişisel özellikler sonucu oluşan davranışlar, kişisel özelliğe dayalı yükleme süreçlerini, çevre koşulları sonucu oluşan davranışlar, durumdaki koşullara dayalı yükleme süreçlerini ortaya çıkarır. Başkalarının davranışlarının sebepleri hakkında kararlar verirken, davranışın hangi yönlerine bakılır? Bu konuda değişik araştırmalar yapılmıştır. Kelly, bu konuda araştırma yapan psikologların başında gelir. Tablo 15.1'de Kelly'nin bulguları özetlenmiştir. Şimdi bu tabloyu okumak istiyorum. Davranışın olağan ve alışılagelmiş veya tuhaf ve alışılmışın dışında olup olmadığı. Karşılığında şunlar yazıyor. Kelly bu boyuta görüş birliği adını verir. Kişiler birçok kimsenin yaptığı türden davranışları yapıyorsa bu yüksek görüş birliği davranışı olarak adlandırılır. Bu tür davranış o kişi hakkında fazla bir bilgi vermez. Fakat birey kimsenin yapmadığı türden ender davranışlarda bulunuyorsa o zaman bu davranışı ilginç buluruz ve bu davranışın altında yatan nedenleri aramaya koyuluruz. Diğer bir paragraf. Davranışın benzer durumlarda tekrar tekrar ortaya çıkıp çıkmadığı karşılığı şöyle. Kelly davranışın birine tutarlılık adını vermiştir. Biz hem kendimizin hem de başkalarının tutarlılıklarını gözlemeye çalışırız. Arkadaşınız acıktığı zaman hep sinirli mi hareket eder? Komşunuzun her futbol maçında radyosunu bağırta bağırta çalarak sizi sürekli rahatsız eder mi? Babanız her ay başında ay sonuna göre daha mı neşelidir? Bir diğer paragraf. Davranışın yalnız belirli durumda ya da değişik birçok durumda ortaya çıkıp çıkmadığı. Karşılığı şöyle. Kelly bu boyuta ayırt edicilik adını verir. Yalnız bir tek durumda çıkan davranış ayırt edicidir. Birçok durumlarda ortaya çıkarsa ayırt ediciliğin düşük olduğu söylenir.